Ayrım 54. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 494. Orkide yelken direklerinin yaklaşık yarı yüksekliğine kadar çıkan ve üzerleri gecenin karanlığına karışmış kara ormanlarla kaplı olan yamaçların arasındaki 1,5 kilometre genişliğinde bir kanala giriyordu. O ormanlardan görünmeyen şeylerin hafif sesleri, ötüşler, çıtırtılar ve hışırtılar geliyordu. Geminin bir yay çizerek yan yana uzanan fenerleri etraflarındaki suları 15-20 metreye kadar aydınlatıyordu. Ve o parlak halkanın kenarlarına bakan Jean, gri sis demetlerinin kıvrılarak sudan yükselmeye başladığını görebiliyordu.
"5,5!" diye bağırdı sancak İskandilcisi.
"Kaptan Drak'a aşağı," dedi Morfidar'da bekleyen Utgar. Parmaklarının arasında bir paraketa vardı.
"4 deniz mili."
"Tamam," dedi Drakaş'a. "4 deniz mili yapıyoruz ve kıçımız geçidin ağzıyla aynı hizada. Bana 10 dakika ver, Del." Del Mastro başını olumlu anlamda salladı. Kum saatlerinden birini ters çevirdi ve üst hazneden alttakine akmaya başlayan kumları izlemeye devam etti. Drakaş'a kıç güvertesinin ön küpeştesine geçti.
"Beni iyi dinleyin," dedi kadın güvertede çalışan veya bekleyen tayfalara. "Kendinizi tuhaf hissetmeye başlarsanız küpeştelerden uzak durun. Güvertede beklemeye katlanamazsanız aşağı inin. Bu katlanmanız gereken bir angarya ve daha önce onu sağ salim atlattık. Gemide kaldığınız müddetçe size hiçbir şey zarar veremez. Bu düşünceyi kafanızdan çıkarmayın, gemiden ayrılmayın."
Sis artık kendi üstüne kat kat binerek yükseliyor, ötedeki yamaçların ve ormanın gölgeli dış hatları hızla gözden kayboluyordu. Önlerinde karanlıktan başka bir şey yoktu.
10 dakika doldu kaptan," dedi Del Mastro sonunda.
5 kulaç diye bağırdı İskandilcilerden biri.
"Tın, dümen kır."
Drakaş'a uzun bir kömür parçası kullanarak katlı bir parşömene çabucak bir not karaladı.
"Rüzgar altına 2 ispit.
"Hay hay kaptan, rüzgar altına 2 ispit.
Seyir subayının dümene verdiği ufak ayarla birlikte gemi iskeleye yattı. Yukarıdaki denizciler Drakaş'ın geçide girmeden önce onlara iyice bellettiği talimatlara uygun olarak yelkenlerde ve selviçelerde hafif değişiklikler yaptılar.
"Bana 10 dakika ver, Del."
"Hay hay kaptan, 12 dakika.
O 12 dakika geçerken sis tıpkı iyi beslenen bir ateşin dumanı gibi iyice yoğunlaştı. Geminin ışıklarını ve seslerini bir kabarcığa hapseden, dış dünyaya ait tüm belirtileri silip atan çalkantılı gri bir duvar misali her iki yandan üzerlerine kapandı. Takaryaların ve selviçelerin gıcırtısı, gövdeye çarpan suların şapırtısı, seslerin mırıltısı. Bu tanıdık şeylerin hepsi de pes bir sesle yankı yaparken ormanın gürültüleri kayboldu. Buna rağmen sis yaklaşmayı sürdürdü ve sonunda fenerlerin iyi aydınlatılmış suda yarattıkları geçici sınırı aştı. Artık her yönde görüş uzaklığı 12 metreyle sınırlıydı.
12 dakika kaptan," dedi Del Mastro.
"Tın, dümen kır," dedi Drakaş'a. "Gözünü kutusundaki pusuladan ayırmaksızın. Rüzgar üstüne. Bizi kuzeybatı batıya hizala."
Bunun ardından beldeki tayfalara seslendi.
"Serenleri çevirmeye hazırlanın. Kuzeybatı batı. Rüzgarı iskele omuzluğuna alın."
Gemi yavaşça yeni rotasına girer ve tayfalar serenleri prasya ederken birkaç dakikalık yoğun bir faaliyet yaşandı. O süre esnasında Jean Sis'in sesleri boğuklaştıran tabiatını hayal etmediğine daha çok inanır oldu. Faaliyetlerinin gürültüsü o perdeye değdiği anda kesiliveriyordu. Hatta sislerin ötesinde bir dünya bulunduğuna dair tek kanıt kıç güvertesinde esen sıcak rüzgarın taşıdığı orman kokularıydı.
7 kulaç
diye seslendi İskandilcilerden biri.
22 dakika Del.
Hay hay dedi Del Mastro kum saatlerini otomatik bir mekanizma gibi çevirerek.
Sonraki 22 dakika yer yer yelken bezlerinin dalgalanmasıyla ve iskandilcilerin bağırışlarıyla kesilen klostrofobik bir sessizlik içinde geçti. Dakikalar akıp gittikçe gerilim de arttı. Ta ki zaman doldu kaptan.
Sağ ol Del. Tın Dübenkır bizi güneybatı batıya hizala dedi.
Drakaş ardından sesini yükseltti. Canlanın bakalım tiramolalar ve yelkenler güneybatı batı iskele tiramolasına. Mürettebat küfrederek koşuşturur ve halatlara asılırken yelkenler sarsıldı. Sonra da gemi tekrar iskele tiramolasına geçti. Onlar sisin kalbinde dönerken orman kokuları taşıyan esinti de rakibinin etrafında dans eden bir boksör gibi onların etrafında döndü. Sonunda Jean onu sol yanağında hissetti.
''Sabit kaltın'' dedi Drakaş'a. ''Ezri 15 dakika.''
''15 hay hay.''
''İşte başlıyor.'' diye mırıldandı Tın. ''Kes şu saçmalığı'' dedi Drakaş'a. ''Buradaki tek tehlikeli şey biziz, anladın mı?''
Jean aldığında bir karıncalanma duyumsadı ve elini kaldırıp orada biriken teri sildi.
''Beşten bir çeyrek eksiği'' dedi bir İskandilci.
''Jean'' diye fısıldadı kısık bir ses. ''Ne var Orrin?''
''Ha?'' Küpeşteye iki eliyle birden tutulan Loke dostuna dönüp bakmadı bir de.
''Ne istiyorsun?'' ''Bir şey demedim ki.''
''Sen az önce?''
''Jean Tannen.''
''Ah tanrılar aşkına'' dedi Loke.
''Sen de mi duydun?'' diye sordu Jean ona dik dik bakarak bir ses.
''Boşluktan gelmedi'' diye fısıldadı Loke. ''Daha çok... kimi hatırlattığını biliyorsun. Hani Kamor'daki gibi.''
''Niye adımı söy?''
''Söylemiyor'' dedi kaptan Drakaş alçak ve ivedi bir sesle. ''Hepimiz onu bize hitap ediyormuş gibi duyarız. Hepimiz kendi adımızı işitiriz. Sıkı durun.''
''Madrabaz bekçi, hiçbir karanlıktan korkmayacağım çünkü geceler senindir.'' diye mırıldandı Loke. Sol elinin ilk iki parmağını karanlığa doğrultarak. Bu işarete 13.'ünün hançeri denirdi ve hırsızlar tarafından kötülüğü def etmek için kullanılırdı.
''Gecen pelerinim, kalkanım ve ilmiği beslemek için avlananlardan kaçışımdır. Hiçbir kötülükten korkmayacağım çünkü sen geceyi dostum kıldın.''
''Veli nimete hamdolsun'' dedi Jean dostunun kolunu sıkarak ''çocukları huzura ve kâra ersin.''
''Jean, Estevan, Tannen.''
Her nasılsa bunun kendi kendine oynadığı bir oyun, kulaklarındaki bir yankı olduğunu fark eden Jean ismini duymaktan çok hissetti. Telinde dolaşan bir böceğin bacakları misali bilincini ihlal ettiğini duyumsadı. Aldığını tekrar sildiğinde sıcak bir gece için bile gereğinden fazla terlediğini fark etti. Ön taraftaki biri hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
12 diye fısıldadığını duydu Ezri'nin.
12 dakika daha.
Su pek serin Jean Tannen. Sense terliyorsun. Giysilerin kaşındırıyor. Cildin kaşınıyor. Ama su serin.
Drakaş'a omuzlarını kabarttı ve kararlı adımlarla kıç güvertesi basamaklarından geminin beline indi. Ağlayan tayfayı buldu. Adamı nazikçe ayağa kaldırdı ve sırtını sıvazladı.
''Metin olun orkideliler, bu şey etten kemikten oluşmuyor, bir dövüşte değiliz, metanetinizi koruyun.''
Drakaşa'nın sesi gayet cesur çıkıyordu. Acaba tayfalardan kaçı kadının çocuklarına bu tecrübeyi yaşatmaktansa onları ilaçla uyutmayı yeğlediğini biliyordu. Jean hayal mi görüyordu yoksa sancak tarafındaki sis biraz kalkıyor muydu? Pus tabakası daha seyrek değildi. Fakat arkasındaki karanlık azalır ve iç kaldırıcı bir ışıltı kazanır gibiydi. Sudan yükselen fısıltılı bir tıslama giderek artarak nabız gibi atan düzenli ve ritmik bir hal aldı. Sığlıklara çarpıp dağılan dalgaların sesi çalındı kulaklarına. Küçük ışık halkasının kenarlarındaki karanlık sular çalkalandı.
''Resif'' diye mırıldandı Tınmaz.
''Dört kulaç'' diye seslendi bir İskandilci.
Sislerin içinde bir kıpırdanma, zar zor fark edilen bir hareketlenme oldu. Jean gözlerini girdap gibi dönen bulanıklığa dikerek onu tekrar yakalamaya çalıştı. Sırılsıklam tüneyinin sinir bozucu bir şekilde kaşındırdığı tenini sıvazladı.
''Suya gel Jean Tannen, su öyle serin ki, gel tüneyinden kurtul, terden kurtul, kaşıntıdan kurtul, kadını da getir, onu da suya getir, gel.''
''Tanrılar aşkına!'' diye fısıldadı Locke. ''Oradaki şey her neyse gerçek adımı biliyor.''
''Benimkini de!'' dedi Jean.
''Yani bana Locke demiyor, gerçek adımı kullanıyor.''
''Hassiktir!''
Jean gözünü karanlık sulara dikti ve görülmeyen resife çarptıklarını işitti. Suyun serin olması mümkün değildi. Bu lanet olasıca yerdeki diğer her şey kadar sıcak olmalıydı. Fakat o ses... O dalgaların sesi hiç de nahoş çıkmıyordu. İri yarı adam uzun saniyeler boyunca kulak kesildi. Sonra da uyuşuk bir edayla başını kaldırıp sislerin içine baktı. Orada kısacık bir anlığına bir şey, pus perdelerinin arasında görülen koyu bir şekil belirip kayboldu. İnsan boyunda bir şey. Uzun, ince ve hareketsiz. Orada resifin üstünde bekliyordu. Jean şiddetle titredi ve şekil kayboldu. Genç adam bir rüyadan uyanırcasına gözlerini kırpıştırdı. Sis artık hiç olmadığı kadar koyu ve yoğundu. Hayali ışık kaybolmuş, sığlıklardan akan suyun tıslaması kulaklarına hoş gelmez olmuştu. Boynundan ve kollarından aşağı şıpır şıpır damlayan terler cildini kaşındırıyordu. Ve Jean bu hissin dikkatini dağıtmasına sevinerek hararetle kaşınmaya koyuldu.
Dörtten ah, dörtten bir çeyrek fazlası diye mırıldandı bir İskandilci.
Süre doldu diyen Ezri'nin de yeni uyanmış gibi bir hali vardı. Süre doldu, süre doldu.
Mümkün değil diye mırıldandı Locke. Aradan sadece birkaç dakika geçti.
Aşağı baktığımda kumlar bitmişti. Nasıl oldu bilmiyorum.
Kadın sesini ivedilikle yükseltti.
Kaptan, süre doldu.
''Uyanın, uyanın!'' diye bağırdı Drakaş'a gemi saldırıya uğramışçasına. ''Tiramoğlalar ve yelkenler, yönümüz batı kuzey, rüzgar İskele omuzluğuna, serenler Prasya.''
''Batı kuzey tamam!'' dedi Tınmaz.
''Anlamıyorum!'' dedi Ezri kum saatlerine bakarak. Jean kadının mavi tüneyinin ter içinde kalmış, saçlarının matlaşmış, yüzünün yapış yapış bir hale gelmiş olduğunu fark etti. Gözüm saatlerdeydi. Sanki gözlerimi kırptım ve zaman geçiverdi.
Güverte şevkli bir koşuşturmacayla kıpır kıpırdı. Esinti bir kez daha yön değiştirdi. Sis etraflarında savruldu ve tınmaz, hassas, neredeyse zarif dümen hareketleriyle onları yeni rotalarına soktu.
Tanrılar aşkına dedi Ezri, bu kadar kötüsünü hatırlamıyorum.
''Daha önce hiç böyle olmamıştı.'' diye ekledi Tınmaz.
''Daha ne kadar yolumuz var?'' diye sordu Jean sesinin kaygılı çıkmasından zerre utanmadan.
''Bu son dönemecimizdi.'' dedi Ezri. ''Önümüzdeki birkaç dakika içinde karaya vurmamıza neden olacak kadar güneye kaymamışsak, Hovarda limanına dek batı kuzey yönünde dümdüz gideceğiz.''
Karanlık sulardaki ilerleyişlerini sürdürdüler ve Jean'ın tenindeki o tuhaf his yavaş yavaş geçti. Sis geri çekilerek evvela geminin önündeki berrak bir karanlığa dönüştü, sonra da arkalarında dağıldı. Fenerlerin ışığı adeta iplerini koparmışçasına karanlığa boşaldı ve kanalın her iki yanındaki ormanın huzur verici gürültüsü geri geldi.
''Sekiz kulaç!''
diye yükseldi bir İskandilcinin bağırışı.
''Ana kanala vardık.'' dedi Drakaş'a bir kez daha kıç güvertesinin basamaklarını tırmanarak. ''Herkese aferin.''
Kadın dönüp bele baktı. ''Fenerlerin çoğunu kaldırın, birkaçını seyir amacıyla bırakın ki limana girerken kimseyi ürkütmeyelim. İskandil almaya devam edin.'' Tınmaz ile Ezri'ye uzanıp omuzlarını hafifçe sıktı.
''İçmek yasak dediğimi biliyorum ama sanırım bize de biraz Prasya lazım.''
Kaptanın bakışları Locke ile Jean'a döndü.
''Biraz iş yapmak size iyi gelecekmiş gibi gözüküyor. Bir bira fıçısı çıkarıp ana direğin orada servis edin.'' dedi. Sonra da sesini yükselterek ''İsteyen herkese yarım maşrapa bira!'' diye bağırdı.
Lokey ile beraber aceleyle geminin ön tarafına ilerleyen Jean, az önceki gerginliğin geçtiğini hissetmekten memnundu. Tayfalar yeniden gülümsüyor, birbirleriyle gevezelik ediyor, hatta arada bir kahkaha atıyorlardı. Kollarını göğüslerinde kavuşturup boynunu büken ve tek başına dikilen birkaç kişi daha vardı. Ama onlar bile rahatlamışa benziyordu. Jean'a göre bu sahnedeki tek tuhaflık, içlerinden çoğunun tüm dikkatlerini ısrarla gemiye ve etraflarındaki insanlara yöneltmesiydi. Herhangi biri tekrar suya bakmayı göze alamadan önce aradan bir saat geçecekti. Beşinci kısım. Eğer bu gece yarısı Hovarda limanının 300 metre yukarısındaki boşlukta durabilseydiniz, uçsuz bucaksız, tropik bir karanlığın ortasına bir pralanta gibi yerleştirilmiş titrek ışıklardan oluşan bir kurdele görürdünüz. Bulutlar ayları ve yıldızları örtüyor, bazen uzak ufukları tutuşturan volkanik akıntıların kırmızı ince çizgileri bile kayıp. O karanlık dağlar bu gece görünür bir ateş olmadan tütüyor. Hobar'da büyük ve tepelik bir adanın kuzey tarafındaki uzun bir kumsala kuruludur. Kilometrelerce uzunluğundaki kadim yağmur ormanı onun arkasındaki geceye doğru uzanır gider. O kasvetli enginlikte tek bir ışık bile parlamaz. Her tarafı çevrili geniş liman, o iki zorlu geçitten birinden geçerek çıka gelen gemilere karşı alışılmadık ölçüde konukseverdir. Körfezin kumlu beyaz dibini lekeleyen hiçbir resif, hiçbir adacık, hiçbir seyir engeli bulunmaz. Kasabanın doğu ucunda deniz yüksekliği bel seviyesine kadar sığlaşırken, batıdaysa kıyıyı neredeyse öpen ağır gemilerin altında bile 8-9 kulaç boşluk kalır. Yelken direklerinden oluşan bir orman o derinliklerin üstünde hafifçe salınır. Suda bakımsızlığın hemen her halindeki bir rıhtım, tekne, yük gemisi ve gövde karmaşası yüzer. Hovarda limanına hizmet veren yarım yamalak belirlenmiş iki ankraj vardır. Bunlardan ilki bir daha asla denize açılmayacak yüzlerce gövdenin ve enkazın yüzdüğü mezarlıktır. Onun doğusundaysa daha büyük, daha yeni rıhtımlara el koymuş hastane bulunur. Ankraj'a bu ad verilmiştir. Çünkü hastalarının hala yaşama ihtimali vardır. Altıncı kısım. Zehirli orkide salon geçidinden çıkar çıkmaz bir çan çalmaya başladı ve yavaş çınlamaları suda yankılandı. Loki geminin iskele küpeşlesinden kentin ışıklarına ve körfezin dalgalı sularındaki yansımalarına baktı. Liman gözcüleri biz demir atana dek o kahrolası şeyi çalacaklar. Jabril genç adamın merakını fark etmiş ve yanına gelmişti. İçki istihkaklarını almaya devam edebilmek için canla başla çalıştıklarını herkese duyurmaları lazım. Burada epeyce vakit geçirdin mi Jabril?
Burada doğdum. Diğer okyanusları da biraz görmeyi denediğim ilk seferde Tal Verrar'daki o hapishaneye düştüm.
Hovarda limanına demirlemek, Loki'nin başka yerlerde karşılaştığı adetlerden hiçbirini içermiyordu. Ortalıkta ne kıyı kılavuzları, ne gümrük memurları, ne de tek bir meraklı balıkçı vardı. Ayrıca Drakaş'a gemiyi rıhtıma kadar götürmeyerek onu şaşırttı. Kıyının yaklaşık bir kilometre açığına yerleşip yelkenlerini katladılar ve fenerlerini açık bıraktılar.
İskele tarafından bir filika indirin diye emretti Drakaş'a, dürbünüyle şehri ve ankrajlarını inceleyerek. Sonra da sancak tarafına dikenli ağları asın. Fenerleri söndürmeyin. Mavi posta aşağı inebilir ama meçleri direklerde hazır bulundurun. Del, git Malakasti, Dantiere, Koca Konar ve Rask'ı getir.
Emredersin kaptan.
Loki geminin büyükçe filikalarından birinin denize indirilmesine yardım ettikten sonra kıç güvertesindeki Drakaş'ın yanına gitti ve kadını hala dürbünüyle kasabayı incelerken buldu.
Herhalde tedbirli davranmak için iyi bir sebebin vardır kaptan.
Birkaç haftadır denizdeydik dedi Drakaş'a ve bazen işler değişir. Büyük bir mürettebata ve büyük bir gemiye sahibim ama ikisi de buradakilerin en büyüğü değil.
Seni tedirgin eden bir şey mi gördün?
Tedirgin eden değil, meraklandıran. Görünüşe bakılırsa çoğumuz aynı anda eve dönmüşüz. Doğu rıhtımlarındaki şu gemi sırasını görüyor musun? Bize en yakın olanı. Konsey kaptanlarından 4'ü kasabada. Artık ben de geldiğime göre 5'i. Kadın dürbününü indirdi ve Loki'yi göz ucuyla süzdü. Görebildiğim kadarıyla 2 veya 3 bağımsız tüccar da cabası.
Umarım iş oraya varmaz, dedi genç adam usulca.
Tam o esnada Teğmen Del Mastro peşinde 4 denizciyle beraber silahlı ve zırhlı bir halde kıç güvertesine geri döndü. Dağarcığındaki kelimelerden çok daha fazla dövmesi bulunan Malakasti adlı ince kadın bir bıçak dövüşçüsü olarak gemi geneline ün salmıştı. Dantiere yırtık pırtık asilzade ipekleri giymekten hoşlanan sakallı ve kel bir verrarlıydı. Profesyonel bir düellocu olarak geçirdiği uzun bir kariyerin ardından kanun kaçaklığını seçmişti. Koca Konar adını hak edecek şekilde Orkide'deki en iri insan azbanıydı. Ve Rask, o Loki'nin neredeyse derhal tanıdığı türden bir adamdı. Katillerin katili. Kamor'daki çoğu Garrista gibi Drakasha'da adamın dizginlerini sıkıca elinde tutuyor ve yalnızca kan akmasını, hem de bol bol akmasını istediği zamanlarda onu kendi haline bırakıyor olmalıydı. Bu acımasız grubun hiçbir mensubu genç veya Drakasha'nın komutasına yabancı değildi. Tekmil tayfa kısa bir süreliğine belde içtimaya çağrılırken Loki de buna kafa yoruyordu. 54. Ayrımın sonu. Sayfa 502.